أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. Bugün Allah nasip ederse Kur'an-ı Kerim'e göre kazananlar ve kaybedenler diye bir ders yapmaya çalışıyoruz. Şimdi kendisini sapık gören, yanlış yolda gören hiç kimse yoktur. Önemli olan bizim değil Allahü Teala'nın görmesidir. Fakat bir başka şey daha vardır. Yanlış yaptığını da herkes gayet iyi bilir. Yanlış yapar da yanlış yapıyorum ama niye yapıyorum diye kendisini aklı çıkarmaya çalışır. Ve iyi şeyler yaptığını düşünerek kendisini kandırır. Dolayısıyla bir insanın kendisinden daha büyük düşmanı yoktur. Çünkü Allahü Teala'nın kendisine vermiş olduğu fıtratı bozar. Yani tabii olarak Allah'ın yarattığı şeyi bozar. Kendini haklı çıkarmak için çevreyi de bozar. İnsanlarla ilişkilerde de kendi kafasına göre yeni bir yapı oluşturmaya çalışır. Şimdi tabii biliyorsunuz İblis Allahü Teala'nın emrini tutmadı. Mukarreb meleklerdendi. Ama kendisini haksız gördü mü? Kendini haklı gördü. O kadar çok haklı gördü ki senin doğru yolunun üstünde oturacağım dedi. Bakın, senin doğru yolun. Demek ki o üstüne oturacak yolun doğru olduğunu biliyor. O yola gelenlerin de doğru yola girdiğini biliyor. Peki oradan saptıracağım diyor. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Göreceksin çoğusu sana karşı görevini yapmayacak diyor. Bu Allah'a karşı bir meydan okumadır. Sen beni bu hale düşürdün madem, ben de bunu yapacağım. İşte bu insanlarda bu tür psikolojiler vardır. Değişik şekillerde ortaya çıkar. Şimdi doğrulardan yana olmak çok kolaydır ve herkesin sürekli söylediği şeylerdendir de. Yani lafla olunur da fiilen doğrulardan yana olmak bedel ödemeyi gerektirir. İş bedel ödemeye geldiği zaman bakarsınız ki insanların çoğusu geri çekilmeye başlamıştır. Çünkü Allahü Teala ahireti, cenneti insana bedava vermez. Sevap da bedava kazanılmaz. En değerli şey, en zor kazanılan şeydir. Ama insanlar ister ki hem kendi keyfine göre yaşasın, hem sevabın en çoğu kendinde olsun, hem de ahiret de kendisinin olsun, cennet de kendinin, dünya da kendinin, her şey kendi kafasına göre. Şimdi Allahü Teala Keyif suresinde 103. ayetten itibaren şöyle diyor. Kul, şöyle de insanlara, tabi bu emrin ilk muhatabı Muhammed Aleyhisselam ama şimdi biz muhatabız. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve ona inanan, emirlerini tamamen yerine getirmeye kendisini şartlamış olan herkes muhataptır. Kul hel unebbiukum tekil olunca bunu tekil olacağım. Hel unebbiukum bil akserine amale. Size yaptıkları şeyde en zararlı çıkanları bildirelim mi? En çok zararlı olacak olanlar kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعْيُونَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Bu dünyada yaptıkları şey boşa çıkar. Nasıl boşa çıkıyor? Yani Cenab-ı Hakk'ın değerlendireceği, sevap vereceği şeyler değil. Allah'ın dinine uymak yerine dini kendisine uydurmaya çalışır. Ve sonucu boş. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا Ama zannediyorlar ki çok güzel işler yapıyoruz. Güzel iş Allah rızasına uyan iştir. Güzel iş Allah'ın emrine uyan iştir. Falancanın filancanın alkışladığı iş değildir. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ Bunlar Rablerinin ayetlerini görmezden gelen kimselerdir. Mesela bugün diyorsunuz ki kardeşim bakın faiz haramdır. Allah-u Teala faizciliği kendisiyle savaş olarak ilan etmiştir diyorsunuz. Hiç görmüyorlar ve duymuyorlar. Abbasiler döneminde Yahudilerle ve Katoliklerle yapılan işbirliği sonucu İslam adı altında Roma ve Yunan hukuku devreye sokulmuş. Mezheplerin hepsine de kabul ettirilmiş. Kadın tamamen bitirilmiştir. E şimdi bakıyorsunuz ki biz işte Müslümanız diye ortaya çıkan kişiler erkeği bitirdiler İstanbul Sözleşmesi'yle. Dolayısıyla kadın zaten bitmişti. Erkeği de bitirdiğin zaman ortada aile diye bir şey kalmıyor. Peki bundan kim hoşlanacak? Cenab-ı Hakk'ın razı olması mümkün mü? Allah'ın koyduğu sistemi tümüyle ortadan kaldırıyoruz. Ama güzel şeyler yaptıklarını zannediyorlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّمْ Allah'ın ayetlerini o kadar okuyorsunuz. Bak Allah-u Teala kadının sorumluluğu, erkeğin sorumluluğu ile ilgili şöyle şöyle demiştir biliyorsun. Bu da defalarca ders yaptık. Sürekli de söylüyoruz. Ne netice doğuyor? Allah'la yüz yüze gelmelerini de göz ardı ediyorlar. فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ Onların yaptıkları iyi şeyler de yanar gider. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Kıyamet günü bunlar için tartı da kurmayız. Tartılacak sevapları kalmamış ki tartı kuralım. Onun için biz şimdiden uyarıyoruz Allah rızası için. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam da ömür boyu Firavun'un baskısı altında kalmış, erkekleri öldürülmüş, kadınları sağ bırakılmış bir toplumu Allah'ın yardımıyla Firavun elinden kurtarınca ki mucizevi bir kurtuluş olmuştur. Onlar açılan yoldan geçmişlerdir. Denizin içinden açılan kupkuru bir yoldan geçmişler. Onu takip eden Firavun ve askerleri bunların gözü önünde boğulmuş. Sonra Allah-u Teala 40 günlüğüne Musa Aleyhisselam'ı yanına çağırmış. Yani bir yere çağırmış. Haşa Cenab-ı Hak her yerde yani. Tur Dağı'na çağırmış. Başlarına da Harun Aleyhisselam bırakmış. Bu arada o Firavun ve hanedanından kalan bütün servet İsrailoğullarına geçmiş. Bütün servette şımarınca bu defa ilk yaptıkları şeyler onların en bilginleri olan Samir'i tutmuş, Apis boğasını yapmış. İşte bu Musa'nın tanrısı da budur. Musa unuttu gitti demiş. Ve Musa Aleyhisselam'ın ondan önce gelen bütün enbiyanın özellikle bunlara üzerine durdukları Allah'a şirk koşmama konusunun hepsini bir kenara atarak müşrik olmuşlar. Ve Musa Aleyhisselam'a yapılabilecek en büyük kötülüğü yapmışlar. Harun Aleyhisselam'ı da öldürmeye kalkmışlardı. Evet. Ama sonra Allah-u Teala bunları tekrar affetti. Yani Cenab-ı Hakk'ın af kapısı ölene kadar açıktır. Dolayısıyla yanlış yapan bugünkü kişiler de her an yanlışlarından dönme imkanına sahiptirler. Her an dönebilirler. ذَٰلِكَ جَزَاءُهُمْ cehennem. Onların hak ettikleri ceza cehennemdir. بِمَا كَفَرُوا Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelmelerine karşılık. وَاتَّخَذُوا اَيَاتِ وَرُسُولِي هُزُوَى Ayetlerimizi ve elçilerimizi hafife almalarına almışlardır. Onun için böyledir. Cenab-ı Hak cümlemizi bu ağır imtihanlarda şartlar ne olursa olsun kendi rızasına şartlanan, İbrahim Aleyhisselam gibi ona tam teslim olan samimi kullarından eylesin. Yaptıkları yanlışlardan dolayı da kendisini toparlayan kullarından eylesin. Şimdi bu konuda biraz daha Fatih Hoca'yı dinleyelim. Ondan sonra derse devam ederiz.
Evet, ben hocamın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'e göre esasında bugün dersimiz Kur'an-ı Kerim kimlere bunlar kazandı ya da bunlar kazanacaklar diyor. Kimlere de bunlar kaybedenler ya da bunlar bu kafayla giderlerse kaybedecekler diyor. Önemli olan o. Onlar kimler? İşte biz bugün bunu ortaya koymaya çalışacağız Kur'an-ı Kerim'den hareketle. Hani bugün her gün kullanıyoruz. İşte ya adam iyi kazandı. Adam hakikaten bütün her şeyini kaybetti gibi kelimeler kullanıyoruz ya. İşte bazen Allah göstermesin yakınlarını kaybettiğinde veyahut işte büyük maddi imkanlar kazandığında ya da kaybettiğinde bunları kullanıyoruz. Bu adam iyi kazanıyor, bu adamın keyfi yerinde veya bu adam her şeyini kaybetti, yıkıldı, tekrar ayağa nasıl kalkar gibi ifadeler kullanıyoruz. Ama bunlar bizim kullandığımız ifadeler. Allah bu ifadeleri kimler için kullanıyor? Asıl önemli o. Yani Allah bunlar kazandı dediği denilen kişiler kimler veyahut bunlar kaybettiler dediği kişiler kimler? Ben önce kaybedenlerin kimler olduğuna dair birkaç ayet okuyacağım. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'den Türkçe'de de kullandığımız hasar ifadesi ya da husran ifadesi işte bu Kur'an-ı Kerim'de kaybedenleri ifade etmek için kullanılan kelimelerden bir tanesi, belki en önemlisi. Nitekim sürekli okuduğumuz hani Asr suresinde de vel asr innel insane lefi husr diyoruz ya, işte o zamana yemin olsun ya da zamanın önemine binaen başladığımız o surede insanoğlu sürekli işte zararda, sürekli kaybedenlerden oluyor gibi. İşte orada geçen husr ifadesi kaybeden kişiler için kullanılan kelime. Türkçe'de de kullanıyoruz mesela. Hasar tespiti diyoruz değil mi? Yani ne kadar kaybettik? Toparlanabilir mi? Veyahut tamamen bittik mi anlamında? Kur'an-ı Kerim bir kişinin Allah katında kaybedenlerden olup olmamasıyla alakalı olarak Allah'ın koymuş olduğu ilkeleri dikkate almayan insanlardan bahsediyor. Yani eğer bir şeyi kaybediyorsanız bir takım ölçüleri ve ilkeleri ihlal etmişsinizdir de onun için kaybetmişsinizdir. Onun için Allah-u Teala mesela her şeye ölçü koyduğunu söyledikten sonra bu ölçüleri, bu ölçülerle, bu ilkelerle oynamayın anlamında mesela Rahman suresinde وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ Yani o ölçüyü, o dengeyi bozmayın. Çünkü onu bozarsanız onun neticesinde kaybedenlerden olursunuz anlamında. Dolayısıyla bir kişinin kaybetmesi Allah'ın koymuş olduğu ölçülere riayetsizliğin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi peki kimlerdir bunlar? Dedik ki Allah'ın koyduğu ölçüleri ve ilkeleri insanlar ihlal ederse kaybedenlerden olur. Mesela Allah kendisine güvenilmesini istiyor. Ölçü bu, ilke bu. Bunu yapmazsak ne olur? İşte bunu yapmazsak Allah kaybedersiniz diyor. Mesela Nisa suresinin 119. ayetinde وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُب۪ينًا Yani eğer Allah'la kendi aranıza şeytanı koyarsanız ve o sizin doğrudan Allah'a olan güveninizin önünde bir engel oluşturmaya başlarsa işte siz kesinlikle kaybedenlerden olursunuz. Bakın ilke neydi? Allah'la kendi arana hiçbir değeri, hiçbir varlığı katmayacaksın. Allah-u Teala diyor ki Allah'la kendi arana eğer şeytanı, bu insanlardan olur, insanın kendi nefsi olur, bir takım varlıklara değer atfeder, bunu koyarsan, yani Allah'ın ölçülerine göre hareket etmezsen, işte bunlar kaybedenlerden olur. Yine kontrollü yaşama diye ilkemiz var değil mi? Nasıldır kontrollü yaşama? Ahireti sürekli zihnimizin bir köşesinde canlı tutarak hayatı yaşama. Yani ben bir gün öleceğim, her an ölebilirim ve Allah'la karşı karşıya geleceğim. Dolayısıyla bu hayatta adım atarken sürekli zihnimde bunu canlı tutmalıyım. Peki bu ilkeyi ihlal edersek, işte Allah-u Teala bu ilkeyi ihlal edenler için de diyor ki bunlar da kaybedenler. Enam suresinin 31. ayetinde kat hasiral lezine kezzebü bilikaillah, bizimle bir gün karşılaşacağını ciddiye almadan yaşayanlar da kesinlikle kaybedeceklerdir. Bakın bu da ilkenin ihlali sonucu. Yine Allah hepimizden samimi olmamızı, menfaatlerimize göre Allah'a kulluk etmememizi istiyor. İlke bu. Peki bu ilkeyi ihlal edersek işte yine kaybederiz. Nitekim Allah-u Teala Hac suresinin 11. ayetinde ve minen nasi men ya'budullaha ala harfin, Allah'a sınırda kulluk edenler. Yani ne demek? Devamında anlatıyor ne demek olduğunu. Fe in asabehu hayrun utme ennebi, işler yolunda gittiğinde, ikramlara kavuştuğunda tamam. Hiçbir şikayeti yok. Ve in asabetu fitnetunun kalebe alaveci, ama işler birazcık sarpa sardığında, imtihan sürecine bir girdiğinde hemen veryansın etmeye başlar. Dolayısıyla Allah'a kulluğu esasında menfaat odaklıdır. İşte Allah diyor ki bana karşı kulluğunuz menfaat odaklı olursa kaybedersiniz. Nereden anlıyoruz bunu? Hasirat dünya vel ahira, hem dünyada kaybedersin hem ahirette. Zalike huvel husranül mübin. Bu çok açık, seçik bir kaybediş olur. İflas olur. İlke neydi? Allah'a karşı samimi olmak kullukta. Ama menfaate dayalı yaparsan bunu, işte kaybedenlerden yine olursun. Öte taraftan görmezden gelmememizi istiyor değil mi? Ölçü bu, ilke bu. Yani kafirlik etmememizi istiyor. Allah-u Teala işte bu ölçünün ihlali durumunda da kaybedenlerden olursunuz diyor. Mesela ve hasira hünalikel kafirun, işte bu kafirler var ya, yani Allah'ı görmezden gelenler var ya, bunlar da kaybedenler kulübünün üyelerinden olacaklar. Yine şirke bulaşmamamızı emrediyor değil mi? Bu çok önemli bir ilke, ölçü bu. Ama bu ölçüyü de bozarsak, bu ilkeyi de dikkate almazsak yine kaybedenlerden olacağız. Onun için Allah Teala Bakara suresinin 27. ayetinde ellezine yankuduna ahdallahi min ba'di misakihi, Allah'a verdiği sözden sonra bunu bozanlar. Verdiğimiz söz ne? Allah'ım sana hiçbir şeyi biz ortak koşmayacağız diye hepimiz esasında bir söz verdik. Ve yaktauna ma emarallahu bihi ey yusale, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyin arasını açıyoruz. Yani Allah'la kendi aramıza bir takım başka varlıklar koyuyor ve şirke bulaşıyoruz. Ve yufsidûne filard, ve yeryüzünde dengeyi bozuyor, fesada sebep oluyoruz. Ülâike humul hâsirûn, işte bunlar da kaybedenlerden olacak. Yani müşrikler de bu eninde sonunda bu işin kaybedenleri arasına girecekler. Başka? Kendi aklınca Allah'a oyun kuranlar. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette var değil mi? Kendi aklınca Allah'a oyun kuruyor. Güya Allah'ı kaybedecek. Bir takım kelime oyunlarıyla, gösterişle, münafıkla, şunla bunla Allah'a oyun kurduğunu düşünen insanlar var. Bunlar için de Allah-u Teala diyor ki Efe eminü mekrallah, Allah'a oyun kurduğunuzu mu zannediyorsunuz? Böyle mi düşünüyorsunuz? فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Bu kişiler kesinlikle ister kendileri yapsın, ister başkalarıyla topluluk halinde bu işi yapsın, şu kesin ki bunlar da kaybedenlerden olacak. Çünkü Allah'a karşı oyun kurulamaz. Birbirinize karşı kurabilirsiniz ama Allah'a oyun kuramazsınız. Yine Allah sürekli hatırlatmalara dikkat etmemizi istiyor. Uyarılara dikkat etmemizi istiyor. Bu da bir ölçü. Çünkü insanız, unuturuz, yanlış yaparız, hatalar yaparız ve bundan dolayı da birileri bizi uyardığında ona dikkat etmeliyiz. Kendimizi ben hata yapmam şeklinde bir konuma yükseltmemeliyiz. İşte Allah-u Teala Allah'ın zikrini unutan, hatırlatmalarını dikkate almayanlar için de yine bunlar şeytanın askerleridir. Ülâike hizbüşşeytan ele inne hizbeşşeytani humul hasirun. Mücadele suresinin 19. ayetinde bunlar da kaybedenlerden olacaktır diyor. Ve bir de Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz bir ilkesi vardı. Neydi? Sadece kendi dininin dindarı olmamızı istiyor, değil mi? Yani kendimize göre başka sistemler kurup başka ölçüler ihdas edip onlara göre değil de doğrudan Allah'ın dininin dindarları olmamızı ve başka dinler aramamamızı istiyordu. İşte bu konuda da sağlam duramazsak kaybedenlerden olacağımızı söylüyor. Ali İmran suresinin 85. ayetinde ve men yebtagi gayral İslami dinen felen yukbele min. Kim Allah'ın dini olan o İslam'dan başka bir din arayışına girer ise bu asla kabul edilebilir bir şey değildir. Ve huve fil ahireti minel hasirin. Bunu yapanlar ahirette kaybedenlerden olacaktır diyor. Yine bu ilkenin ihlali de kaybetmeyi gerektiriyor.
Evet, Allah-u Teala yardımcımız olsun. Gerçekten imtihanı Allah yapıyor. Dolayısıyla kaybetmemek kolay bir şey değil. Şimdi aslında kafamızı çalıştırdığımız zaman Allah'a tam teslim olmamız gerektiğini hepimiz anlarız. Müslüman kafir ayrımına lüzum yok. Ben dün yoktum, yarın da olmayacağım. Beni erkek yapan, bu özelliklere sahip kılan, işte bir başkasını hanım yapan, özelliklere sahip kılan, annemi babamı tercih eden, yaşadığım toplumu tercih eden, istediği zaman yağmuru yağdıran, istediği zaman yağdırmayan, veren de alan da her şey o. Benim elimde hiçbir şey yok. Öyleyse akıllı bir adam tümüyle onun emirlerine uyar. Fakat insanoğlunda hani ilk yaratılışta bir muhalefet var. Hani imtihandan geçirildiğimiz için muhalif varlık olarak yaratılmışız. Halife kelimesinin anlamı o. Gerçi maalesef tabii Kur'an-ı Kerim'i anlam bakımından çok ciddi şekilde saptıranlar maalesef halife kelimesinde anlamın Allah'ın halifesi gibi haşa. Yani insan ki Allah emekli olmuş bir yere gitmiş ya da başka bir yere taşınmış da insan onun yerine geçecekmiş gibi manada veriyorlar. Bu tabii asla kabul edilebilecek bir şey değil. Kelimenin sözlük anlamına da aykırı, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğüne de aykırı. Bir insan Allah'ın temsilcisi asla olamaz. Tam bir şirk yani. Halife demek muhalif, muhalefette ileri giden bir varlık demektir. Ve biliyorsunuz ilk muhalefeti de insanlar, ilk insan olan Adem Aleyhisselam Allah'a karşı yapmıştır. Yani Allah-u Teala ona her şeyi verdi. Dedi ki sadece şu ağaca yaklaşma, ne olacak? Ama İblis dedi ki işte ebediyet ağacı. Ebediyet kimin özelliği? Allah'ın. Allah'ı kendisine rakip görmeye başladı. Belki yok olmayacak saltanat kimde olur? Allah da. Bu ağacı yer, bu ağaçtan yersen o. Allah'ın yasağını işleyeceksin. O yasak seni şey yapacak, öyle mi? Allah'a karşı bir rakip haline getirecek. Yok olmayacak saltanatın olacak ve ölümsüz olacaksın. İşte bugün günah işleyenlerin hepsi böyle. Aynı mantıkla. Yahu kardeşim tamam ama ya niye faiz benim arabam olmasın mı? Ya senin araban olmasın diyen yok. Sen faizli kredi almayacaksın. Bugün devlet şey yapanlar bu bekara karı boşamak kolay. Hele bir de bizim. Demek ki sen Cenab-ı Hak hiç güvenin yok. Hiç kusura bakma. Allah'a asla güvenin yok. Demek ki Cenab-ı Hak sen Allah'tan daha iyi tanıyorsun bu toplumu. Demek ki sen Allah'tan daha iyi biliyorsun. İşte Adem Aleyhisselam'ı iblisin kandırdığı gibi. Ama Adem Aleyhisselam hemen toparladı. Ya Rabbi biz yanlış yaptık. Havva validemize birlikte. Bize merhamet etmez, bizi affetmezsen her şeyimizi kaybederiz dedi. Allah onu affetti ama o bahçede bıraktı mı? Bahçeyi kaybettiler. Ondan sonra sıkıntılar içerisinde yaşamaya başladılar. Dolayısıyla Allah'ın emirlerine karşı gelenler dünyayı da kaybederler, ahireti de. Çok dikkatli olmamız lazım. Bu konuda inşallah şeyden Yahya Hoca'dan da dinleyeceğimiz ayetlerle zihinlerimizi iyice şey yapar, sağlamlaşır. Evet.
Kur'an'a göre kazananlar ve kaybedenler dedik dersimize. Aslında tek başına Asr suresi bu dersi özetlemeye yetiyor, artıyor bile. Orada Fatih Hocam da işaret etti. Cenab-ı Hak ne buyuruyordu? İnnel insane lefi husr. Yani insan husran içinde, yani kaybetmeye yakın. Kimler müstesna? İllellezine amenu ve amilus salihat. Değil mi? İman edenler ve salih ameller işleyenler bundan müstesna, ki onun bir şubesi olarak da işte birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler olarak Cenab-ı Hak açıklıyor. İman ve salih amel, insanı kurtaracak olan iki önemli anahtar kavram. Peki iman ettik demek de kolay, bir şeyler yapıyoruz demek de kolay. Yani bunlar lafla çok kolay böyle söylenebilecek olan şeyler. Fakat Cenab-ı Hak iş icraata gelince herkesin bu ağzından çıkan söze bağlı kalamadığını bizlere ayetlerde gösteriyor. Bugün okumak istediğim ayetler Nur suresinin 47. ayetinden başlıyor. 52. ayetine kadar ve bir de 55. ayet var. Şimdi orada iki insan tipinden bahsedecek Allah bize. Birincisi bu 47. ayette şimdi içi dışı farklı olan, inanmadığı halde inanmış gibi gözüken insanlara ne deniyordu? Münafık. Şimdi bu ayetleri açtığınız zaman meallerde, mesela benim önümdeki mealde zaten parantez içerisinde münafıklar şöyle derler diye, ve yekulûne diye başlıyor. Şimdi insanlar bunu okuyunca diyor ki ya bu münafıkla ilgili, zaten otomatikman benimle ilgili değildir. Bu münafıkla ya, o gözle okuduğu zaman kendisine bir türlü yakıştıramıyor bunu. Başka ayete bakıyorsun, kafirler şöyle derler, o da kafirle ilgili. Başka bir ayete bakıyorsun, müşrikler şöyle derler, o da müşrikle ilgili. Bana hitap eden ayet hangisi? Cennette işte şunlar cennete girecek, cennette şu nimetler var, o da benim herhalde yani. Bu ayetleri hiç kimse kendine yakıştıramıyor. Niye? Çünkü Allah orada bizce tehlikeli olan şeylerden bahsediyor. Bakıyorsun sen de aslında giriyorsun oraya da okuyunca ayet içini acıttığı için diyorsun ki bu ben olamam herhalde. Bu benle ilgili, bu münafıkla ilgili. 47. ayet diyor ki Allah estağfirullah ve yekulune şöyle diyenler var. Ne dedik şimdi? Birinci bakış açısıyla biz değil münafıklar. Ne diyorlar? Âmennâ billâhi ve bir rasûl. Biz de Allah'a ve Resulüne inanıyoruz. Âmennâ. Biz de inandık. Biz de müminiz. Bu kadar mı? Yok. Bir adım ötesi de var. Ve ata'nâ. İtaat de ediyoruz. Boyun da eğiyoruz Allah'a. Ne demek bu? Allah'a boyun eğmek. Resul'e boyun eğmek. Yani onlar ne derse evet doğrudur demek ve onu yapmak, değil mi? İtaat. Allah ne derse sorgusuz sualsiz yerine getirmek demek. Bak bunu söyleyen insan sırf hani bir sonraki aşamayı görmesek makbul bir insan değil mi? Ben Allah'a inanıyorum, Resulüne inanıyorum ve itaat ediyorum. Böyle bir kul bize gelip bu özelliğini izhar etse deriz ki tamam abi sen yırttın. İnanmışsın, itaat ediyorsun. Daha ne? Direkt cennete. Ama bazı şeylerle yüz yüze kaldığında göstereceğin tavır ne şimdi? Laftan inandın, itaat ettin. Hadi pratiğe uygulayalım. Diyor ki, ثُمَّ يَتَبَلَّا فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ تَعَلِكُ. Bunu derler ama sonra bir bakarsın ki bu sözü söyleyenlerden bazıları daha sonra bu sözlerinden dönerler. وَمَا اُلَٰيكِ بِالْمُؤْمِنِينَ. Dikkat edin diyor Allah, bunlar mümin falan değillerdir. İstedikleri kadar kendileri böyle desinler ağızla. Böyle mümin olmaz. Sözünde duracaksın. Peki ne yaptılar bunlar? Niye mümin değil diyor Allah? Bak diyor ki ben iman ediyorum. İtaat de ediyorum. Allah diyor ki hayır sen iman etmiş değilsin. Hatası ne? Ve izâ du'û ilallâhi ve rasûlihî liyahkûme beynehum. Şimdi hataları geliyor. Herhangi bir meseleyle karşılaştıklarında hükme bağlanması için Allah'a ve Resulüne onlar çağrıldıkları zaman hangi mesele olursa olsun bakın yani gündelik hayattan başlayın yani ölüme kadar herhangi bir meseleyle insan karşılaştığında bunun hükmü nedir? Nasıl davranmalıyız? Yapalım mı? Yapmayalım mı? Helal mi? Haram mı? Caiz mi? Değil mi? Değil mi? He, hangi mesele olursa olsun ama. Evlenme, boşanma, miras, ondan sonra sosyal hayat, alışveriş, faiz, ne olursa olsun. Bir meseleyle karşılaştığında, hadi gelin bunu Allah'a ve Resulüne, kitabına göre çözelim dendiği zaman, اِذَا فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ Bir bakarsın ki, ben de inanıyorum, ben de itaat ediyorum diyen adamların yüz çevirdiğini görürsün. Yok, orada duralım şimdi. Hani sen Allah'a inanıyordun, güveniyordun? İnanmak güvenmek değil miydi? Hani itaat ediyordun? Yani Allah demişse eyvallah, başım gözüm üstüme diyordun. Ne oldu şimdi? Sen demek ki bunu boşa konuşuyordun bugüne kadar. Bir meselede tıkandın. Hadi buyurun çözümünü Allah'tan bulalım. Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Allah bu konuda ne demiş ona göre yapalım veya yapmayalım dendiğinde yok arkadaş şimdi Kur'an-ı Kerim'e gitmeyelim yani. Bugünün şartları başka. 2019'dayız şimdi Kur'an-ı Kerim ya bakıyor faiz haram falan diyecek şimdi ne lazım? İşler yürümez bilmem ne. Değil mi? Ha öyle dediğin an Allah ne diyor? Sen mümin değilsin kardeşim. İstediğin kadar söyle. İstersen ya ya.
Hatıramı anlatayım kısaca da. Bu faiz dedin. Gerçekten insan çok üzülüyor. Türkiye'de biliyorsunuz faizsiz finans kurumları kuruldu. İlk kuruluşunda gerçekten yani her şeyiyle faizsiz olarak kurulan kuruluşlardı. Ve oranın ilk yani şeylerin danışmanlarından birisi benim. Yani daha henüz faaliyete geçmeden önce danışman olduk. 1985 gibi hatırlıyorum. Şeyde hata olabilir tarihte. Şu kitapta vardır tarihi bütünüyle de ama İstanbul'da bir toplantı oldu. Toplantıya İslam aleminden önde gelen ekonomistler katıldı. Yani fıkı ve ekonomiyi çok iyi bildiğine inanılan kişiler katıldılar. Türkiye'yi de sadece ben temsil ettim o zaman. Mustafa Zerka vardı. Bu işte Türkiye'den önce finans kurumunu yani faizsiz bankaları kurmuş olan Araplarda alacağın gecikmesinden dolayı faiz uygulamamalarından doğan bir sıkıntı. İşte bir taraftan bunu gerçekten şeyler de yapıyor. Borcu olanlar diğer bankalara olan borcunu ödüyorlar. Bu faizsiz kurumlara ödemiyorlar. Nasıl olsa bunlardan bize bir zarar gelmez. Fırsat olursa öderim diyor. Bunların borçlarını erteliyor, diğerlerini ödüyorlar. Bunlar da buradan rahatsız oluyor. Şimdi bu toplantıda bu konu işlenmişti. Mustafa Zerka İnşallah tevbekar olmuştur diye şey yapıyorum ama hiç zannetmiyorum tevbe ettiğini. Tutmuş. O zaman Mustafa Araplarda Mustafa Zerka dedim mi herkes susar. Son derece saygın bir yeri vardır. Şimdi 3 gün boyunca konuştu. Bir tane ayet yok. Bir tane hadis yok. Bir tane mezhep görüşü yok. Şafii ve Hanbeli mezhebinin bir görüşünü saptırarak bu geciken alacaklara üstü kapalı faiz fetvası verdi. 3 günlük konuşmanın özeti bu. Ben de ilk defa böyle bir uluslararası toplantıya katılıyorum. Biz biliyorsunuz Arapçayı sadece kitaplardan öğreniyoruz. Ne kulak alışkanlığı var, ne dil alışkanlığı var. Toplaştık en son. İşte fetva kurulu olarak netice Mustafa Zerkan'ın görüşüne 7 kişiden 5 kişi evet dedi. Birisi çekimser davrandı. Sıra bana geldi, bana sordu en son. Dedim bu faizdir. Asla kabul edilemez dedim. Bir sinirlendi. 3 gündür konuşuyorum, ağzını açmıyorsun. Ağzını ilk açtığın anda faizdir diyorsun. Kabul etmem ben. Gerekçe isterim. Tamam dedim. Kusura bakma, ben Arapçayı Türkiye'de öğrendim. Hiçbir Arap ülkesinde de yaşamadım. Onun için konuşmaktan korkuyorum dedim. Ama istersen yazayım. Ben zaten yazır isterim. Şöyle bir satırlık yazdım. Heyetten 5 kişisi geri çekildi. Bir satır yazdım, fazla değil. Ondan sonra yıllarca bu konu hiç gündeme gelmedi. Benim bulunduğum ortamlarda hiç gündeme gelmedi. Meğer diğer ortamlarda gündeme geliyormuş, haberimiz yok. Sonra bu problemin çözümüyle alakalı bir makale yazdım. Önce Arapça yazdım makaleyi. Şeyde yayınlandı. Cidde'de yayınlandı. Mekke'de bir toplantı oldu. O makalenin yayınlandığı sene. İşte toplantı salonuna girerken Abdüssettar Ebu Gudde vardır. Bugün hala çok meşhurdur. Salona girerek dedi ki, ya ne yapmışsın dedi. Ne yaptım? Hâzâ huvel hallü Süleymani dedi. Yani Hazreti Süleyman çözümü getirmişsin. Türkiye'de böyle bir terim kullanılmaz. Ne demek dedim Hazreti Süleyman çözümü? Ya muhteşem bir çözüm getirmişsin dedi ya. İyi dedim, işte uygulayın. Uygulamadılar. Yıllar geçti, yıllar sonra Türkiye'de dediler ki, işte 2000'li yıllarda, yahu hocam muhteşem bir çözüm getirmişsin bize. Hadi bir toplantı yapalım. Toplantı yaptık. Şeyde Beşiktaş'ta. Hani toplantı yapılacak. Herkes ondan haberdar olacak. O bizim o çözümü uygulamaya konacak. Toplantı sırasında işte Hayrettin Karaman var. Nurettin Can var. Bir de Halil Güneş var. Halil Güneş de buradan beraber gittik aynı arabayla. Yolda giderken Mustafa Zerkan'ın çözüm diye sunduğuna o faizdir kardeşim dedi. Oraya gittik, Hayrettin Karaman Mustafa Zerkan'ı savundu. Mustafa Zerkan'ın görüşünü kendi görüşü olarak anlattı. Nurettin Can da onu kabul etti. Sıra geldi şeye, Halil Güneş'e zorlandı. O da caizdir dedi. Öyle deyince toplantıya girerken muhteşem çözüm getirmişsin diyenler kalktılar, ya senin görüşün uygulanamaz diye adeta parmaklarını gözümün içine sokar gibi konuştular. Neyse, ondan sonra da tabii faizsiz finans kurumu diye bir şey kalmadı. Şu anda artık hiç tamamen faizin dibine. Bakın, bu Müslümanlar iktidara geldikten sonra olan olayı anlatıyorum. Öncekini anlatmıyorum. Ondan önce de kapatmak istemişlerdi bu kurumları. 28 Şubatçılar. Getirin dedim, gittim onların bir yetkilisine. Onlar konuştular. Bunlar savunmaya başladılar. Dedim orada, paşam sen bu işten anlamazsın dedim. Bunlar Allah'ın helal kıldığı alım satım sahasında çalışıyor. Sen dediğin bankalar Allah'ın haram kıldığı faiz sahasında çalışıyor. Anlattım. Ama dedim, sen en güvendiğin ekonomistleri topla, anlatayım, sen de gel dinle. Ona Abdülaziz Hoca ne diyorsa odur dedi ve kapandı o 28 Şubat döneminde bu kurumların kapatılması işi. Sonra bu yeni dönem geldi. Orada bakın, ne ayete uyuyor, ne hadise, ne şuna, Şafii ve Hanbeli mezheplerin görüşlerinin saptırılması, bu iki mezhebe göre de faiz. Ama o mezheplere yapılan iftirayla caiz dendi. Hayrettin Karaman o görüşü savundu. Nurettin Can onu savundu. Ve buradan giderken Halil Güneş faizdir kardeşim dedi. Orada caizdir kardeşim dedi. Yine aynı arabayla dönerken bana faizdir kardeşim dedi. Hadi buyurun. Cenab-ı Hakk'a bunlar nasıl hesap verecekler? Ve bunlar bugün hala bu kurumların en saygı. O zaman bana ne dediler biliyor musun? Sen de hoca, bunlar da hoca. Sana soru sormak zorunda değiliz. Oh elhamdülillah dedim. Çok şükür kurtulduk sizden. hakikaten aklıma her geldiğinde Cenab-ı Hakk'a çok hamd ederim, çok şükür. Beni dinlemeyen adamlarla ilişkim kesildi diye. Evet, devam edebilirsin.
Evet, Nur suresinin 48. ayetini bir kez daha tekrar edeyim. Demişti ki Allah orada, aralarında hüküm versin diye Allah'a ve elçisine çağrılınca, hani biz de inandık, itaat ettik diyen insanların yan çizdiğini, yüz çevirdiğini görürsün. Halbuki ve in yekun lehumul hakku yetu ileyhi muz'anin. Aslında o kitaba falan gelin dendiğinde bir görseler ki o ayette kendi işlerine yarayacak bir şey var. Allah diyor ki koşa koşa gelirler o zaman. Tabii canım, Kur'an ya, biz her şeyi Kur'an'a göre çözelim, hiç sorun yok. Niye? İşine geliyor çünkü. Ama ki aksi bir şey söyleyecek olsa Kur'an, ya bugün karıştırmayalım ya, ya bugün için geçerli değil bunlar deyip hemen yan çiziyorlar.
Ben geçen de geldi ya birisi, şirk konusunu konuşuyoruz. Ya Müslümanların daha önemli problemleri varken niye bu, yani buna takılıp kaldınız?
Daha önemli ne problemi olabilir insan imandan başka yani. Evet. Peki şimdi böyle olan bir insanla Allah Teala ne diyor ilgili olarak? Diyor ki efi kulubim var olun. O zaman diyor ya bunların hani kalplerinde bir hastalık var. Çünkü ne diyorlardı, ne yapıyorlar? Emirta bu ya da şüphe içerisindeler bunlar. Yani imanları konusunda henüz yakine ulaşamamışlar. Emin değiller daha. Hala bir şüphe içerisindeler. Em ya da yakhafun en yahifallahu aleyhim ve rasulü. Ya da daha tehlikeli bir şey var. Allah'ın ve Resulünün bir haksızlık yapacağından mı korkuyorlar diyor kendilerine. Ya biz şimdi Kur'an-ı Kerim'e gidersek ya, kazık yiyeceğiz. Böyle mi düşünüyorsun sen? Kur'an hakkında böyle bir şey düşündüm. Ya bu üçünden hangisi? Bel ulaike humuz zalimun. Allah diyor ki bunlar tam manasıyla zalimlerin ta kendileridir. Yani yanlış yapıyorlar bunlar. Demek ki işine gelince sen müminsin. İşine uymayınca senin iman falan diye bir derdin de yok. Başta söylediğinin bir manası yok. Ne olması gerekirdi peki? İşte 51. ayet diyor ki innemâ kâne kavlel müminin. Halbuki müminin sözü şu olmalıdır. Müminsen eğer şöyle demeliydin. Şöyle demeliyiz bundan sonra da. İzâ du'û ilallâhi ve rasûlihî liyahküme beynehum. Biz de eğer herhangi bir meselede hükme varılabilmesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiğimizde gelin hangi konuyu konuşmamız lazım? Buyurun ayetleri serelim ortaya. O konuya göre bir hükme varalım dendiği zaman, böyle bir davetle karşılaştığı zaman mümine düşen söz yalnızca şudur. Başka bir şey değil. En yekulu şöyle demeleridir. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Bitti. Oradan çıkacak sonuç benim canımı acıtsa da böyledir. Benim hoşuma gitse de böyledir. Allah dediği için benim başım gözüm üstüne. Mesele burada biter. Bunu diyebilen mümindir diyor Allah. Ve ulaike humul muflihun. İşte onlar iflah olacaklardır. Yani arzu ettiklerine onlar kavuşacaklar. Onlar kurtuluşa ereceklerdir. Kur'an'a göre kazananlar bunlardır işte. Başka birileri değil. Her şey söylemle değil, eylemle olur. Bakın hemen bir sonraki ayet. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, gönülden boyun eğerse ama lafla değil. Bakın وَيَخْشَ اللّٰهَ. Allah'a böyle derin bir saygı duyarak Allah'tan korkar. وَيَتَّقْهِ. Ve yanlış yapmaktan çekinirse Allah'a karşı, aman ben bunu yaparsam Cenab-ı Hak ne der? Onun rızası önemli benim için. Ben bir şey yapayım, işime gelmese de Allah hayır diyorsa yapmayacağım. Yanlış yapmaktan korkuyorum diyebilen var ya, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. İşte başaracak olanlar, kazanacak olanlar onlardır diyor Allah. Yani eylem, her şey eylemle alakalı, söylemle değil. Dersin iman ettim, itaat ediyorum ama meselelerini, karşılaştığın sorunları Allah'ın gösterdiği şekilde çözemiyorsan eğer, Allah diyor ki ve ma ulaike bil müminin. Onlar mümin falan değiller. Değil, bu kadar. Yani imanı buna göre tartmamız, ölçmemiz, biçmemiz lazım. Ben mümin miyim? Evet. Neye göre? Meselelerimi Allah'a göre çözüp çözmediğime göre. Kur'an'a göre yaşayıp yaşamadığıma göre. söylediğim sözlere göre değil, yaptığım davranışlara, gösterdiğim faaliyetlere göre. Kazanırlar dedi Allah. Ne kazanırlar? Ahiret tamam. Böyle olanlar ahirette tamam. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine, cennete kavuşacak Allah'ın izniyle. Ya bu dünyada bir şey var mı? Hemen 2-3 ayet ileriye gittiğimizde Nur suresinin 55. ayetine Allah'ın bu dünyada da mükafatı var. Diyor ki Allah orada da وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Sizden gerçek manada Allah'a inanan ve salih ameller işleyenler. Bak inandın kalmıyorsun öyle imanla. İspat gerekiyor değil mi? Ne yapacaksın? Salih amel. Ne demek salih amel? Yani yaptığın her şey Allah'ın evet iyi güzeldir dediği işler olmalı. Ne olursa olsun. Her şey ibadetler salih ameldir. İbadet görmediğin güzel davranışlar salih ameldir. Yani Allah yeter ki ona iyidir, güzeldir demiş olsun. Ve sen de onu yapmışsan o senin salih amelindir. Böyle yaparsanız ne olacak? لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَ اسْتَخْلِفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Böyle olan müminlere tıpkı Allah daha önceki bunlar gibi olan müminler gibi yaşadığı topraklarda hakim konuma getirecek. Rusun bak bir dünya hakimiyeti de vaat ediyor. Bulunduğun topraklarda söz sahibi olacaksınız. Leyestahlifennehum Arapçada iki tane tekit edadı içerir. Kesinlikle böyle olacak demek. Allah'ın vaadi var. Yani sen adam ol, Allah'ın vaadi zaten haktır. Peki başka vele yumekkinenne lehum dinehumul lezir tadalehum. Allah'ın kendileri için razı olduğu din. Yani Allah hangi dinden razı? وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Değil mi? Din olarak İslam'dan razı Allah. O razı olduğu İslam'ı yaşama imkanı verecek onlara tam manasıyla. Bak bugün en çok bundan şikayet ediyoruz değil mi? Ya uygulayamıyoruz, yapamıyoruz işte. Ya yapamazsın. Çünkü oraya, o aşamaya henüz ulaşamadın sen. Allah'ın hangi dediğini yaptın ki Allah sana kalkıp bir de ikramda bulunacak. Bu fırsatları verecek. Hayır. Ama bunları yaparsan Allah ne yapacak? Hakimiyet vaat ediyor, dinini diyor, özgürce yaşayabileceksin. Ve le yubeddilennehum min ba'di khawfihim emna. Şimdiye kadar yaşadığınız korkuları da Allah değiştirecek. Emniyete kavuşacaksınız. Hiçbir şeyden korkmayacaksınız. Aman şunu yaparsam ne derler, bunu yaparsam ne derler. Yok batıya nasıl bunu izah ederiz biz böyle yaparsak. Faizsiz sistem mi olurmuş, nasıl mücadele edilir? Hiç öyle bir şey yok. Allah dedi bitti. Böyle diyebilirsen eğer, Allah senin her türlü korkulardan da emin kılacak. Ama bu kullar ne? Nasıl özellikli kullar? Ya'buduneni. Yalnızca bana kul olurlar bunlar diyor. Başkasının kulu kölesi olmazlar. Yani Allah ne derse o her zaman doğrudur diyebilirler. Başkasının peşinde öyle o şekilde gitmezler. Allah'tan başka her makam doğrusu ve yanlışıyla tartılıp ölçülür. Doğrusu uyulur, yanlışsa elinizin tersiyle reddedersiniz. Kulluk yalnızca Allah'a yapılır. La yüşrikûne bi şey'a ve hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar onlar. Hiçbir şeyi derken bu kendin, düşüncelerin, hocan, partin, liderin, cemaatin, mezhebin, ülken, devletin neyse ne. Hiçbir şeyi Allah'la arana koymazsın. Heh böyle yaparsan kazanırsın. Ve men kefere ba'de zâlik. Ama bütün bu anlatılanları kim görmezlikten gelirse fe ulâike humul fâsikûn işte yoldan çıkmış olanlar fasıklar da tam olarak bunlardır diyor Allah. İşte Kur'an'a göre kazanmak ve kaybetmek ölçüleri Cenab-ı Hak tarafından en ince ayrıntılarına kadar bu şekilde açıklanmış. Tabii ki birçok ayet var. Yani sonu işte şöyle yaparsanız leallekum tuflihun umduklarınıza kavuşursunuz. Veya fe ulaike humul muflihun işte şu şu şu eylemleri yapanlar gerçek manada kurtulacaklardır diye birçok ayet var ama şu ayetler hani günümüz açısından oldukça önemli diye bunları ön plana aldık inşallah başka derslerde de diğer ayetleri konuşuruz.
Evet, peki teşekkür ederim. Zaten her şey bütünüyle ortada. Şimdi maalesef bu din gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken başlayan faaliyetlerle Allah'ın dini olmaktan çıkarılmıştır. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de olmayan kader inancı bizim iman esasları arasına sokulmuştur. Niye? Çünkü Abbasilerin yaptıkları yanlışların faturasını Allah'a çıkarmaları gerekiyordu. O zamana kadar böyle bir şey yoktu. Kelimelerle de oynanarak Kur'an-ı Kerim kendi içinde çelişkili bir kitap gibi gösterilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in mecaz ifadeleri hakikatmiş gibi tercüme edilerek anlaşılmaz, yani birbiriyle çelişen bir kitap olarak ortaya konmuştur. Bu sarı günkü derste de söyledim, yine tekrar edeyim. Geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul'da bir üniversitede bir tez savunmasında bulunuyordum. Tezi ben yönetmiştim. Onun için oraya çağrılmıştım. İş idaresiyle ilgili bir konuydu. Şimdi oradaki hocalardan da bizim konuşmalarımız onları çok ciddi manada etkilemiş. Dün de gene haber geldi. Allah Allah, bu din böyle miymiş diye şaşırmışlar yani. Orada bir yaşlı bir hoca dedi ki, Bakara suresinin 6. ayetini bana bir anlatacak birisi var mı dedi. Bu ne ya? Bakın bu Bakara 6. ayette ne diyor Allah? Yani şu Allah'ın dediği başka da, bu meallerin, önce Allah'ın dediğini okuyalım, sonra meallerin dediğini şey yaparız. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Şu kafirler var ya, kafiren Allah'ın ayetinin üstünü bilerek örtüyor, bilmeyerek değil, bilerek yapıyor, menfaatinden dolayı yapıyor. Onlar için fark etmez, ister uyar ister uyarma. Ya bunlar karar vermişlerse sen ne yaparsan yap, vazgeçmeyeceklerdir. La yu'minun, onlar Allah'ın emirlerine inanıp güvenmez. İnandım demek başka, inanıp güvenmek başka bir şeydir. Yani onu uygulayabilmektir esas olan. Khatamallahu ala kulubihim ve ala semihim. Bu bir mecaz ifadedir Arap dili açısından. Sanki Allah onların kalplerinin üzerine mühür basmış, kulaklarını mühürlemiş ve ala absarihim gışave, sanki gözlerinde de perde vardır. Yani ne senin söylediğini duyarlar, ne gösterdiğini görmek isterler, ne de içlerine, yani işlerine gelir, işlerine sokmak istemezler. Velehum adabun azim, onlar için büyük bir azap vardır. Şimdi bakın bu Diyanet'in mealinde, ben Diyanet örnek gösteriyorum, hepsi öyle. Eski tefsirlere varıyorsunuz. Bu dediğimi anlatan çok nadir tefsir var. Çok nadir tefsir var. Halbuki bu açık ve net bir Arap dilinde şeydir, mecazdır. Türkçede de var. Adamın gözü kör dersiniz. Kör olduğu için mi? Ne dersen de işitmiyorsun, adam sağır. Bu her dilde o var. Bu da Arap dilinde olan. Bak diyor ki, küfre sapanlara gelince onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Şimdi bir adam ki kalbi kulakları mühürlü, gözleri üzerinde de perde var. Onlar için büyük bir azap vardır. Ya gözlerinde perde var, kulaklarda mühürlü, kalbi de mühürlü. Şimdi böyle bir durumda bana soruyorlar, diyorlar ki şu anda şu vakfın salonunda kaç kişi var? Ben bu sözü duyma şansına sahip değilim. Göremiyorum da, içimden de bir şey yok. Bir şey söylemiyorum. Ondan sonra bak, görüyor musun? Hiç sesi de çıkmıyor. İşte bak böyle. Ya beni ayıplayabilir misiniz ondan dolayı? Haşa, Cenab-ı Hak böyle mi şey yapıyor kafirleri? Onun için biz de gerçekten hani akaid kitaplarında maalesef şirk yoktur Kur'an-ı Kerim'in en ağır günahı olmasına rağmen. Geçen de Özbekistan'dan, ya şu senin aracılık ve şirk kitabını bastırmamızı müsaade eder misiniz diye müracaatta bulundular. Ya bu şirki hiç bilmiyoruz, bak burada ne güzel anlatmışsınız. Ya Özbekistan ki Orta Asya'nın İslam merkezidir. Bugün nereye giderseniz gidin şirk bilinmez. Şirkle ilgili bütün ayetlerin anlamı maalesef tefsirlerde bozulmuştur. Kafirlik de bilinmez. Şimdi bu Yahya çok güzel okudu. Ben de şimdi kafirlikle ilgili bir ayet okuyacağım. Bakın Bakara suresinin 159. ayetinden itibaren İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ. İndirdiğimiz açık ayetleri ve o ana ayeti gizleyenler, yani herhangi bir konuda bakıyor bakarsınız ki hakla batılı birbirine karıştırıyor insanlar. Çok doğru sözler söylüyor, araya bir batıl karıştırıyor. İnsanların zihinlerini allak bullak ederek batıla yönlendiriyor. Ya bugün birisi bana bir şey göndermiş, video göndermiş. Baktım gayet güzel konuşmuş ama sonunda bu dini bir saptırıyor. Aman yarabbim. Zavallı cahil cühela dinlediği zaman zannedecek koskoca hoca işte bak. Şimdi niye? Çünkü gizliyor. Ayeti gizliyor. İnsanlar için bu kitapta ortaya koymuşsun. Bu Kur'an-ı Kerim'de var ayet. Ama sen gizliyorsun. Bu tefsirlerde o kadar çok ayetler gizlenmiş. Şu meallerde o kadar çok ayetler gizlenmiştir ki bu yapılan oyunlarla. Zaten kelam ve fıkıh kitapları tamamen insanları dinden uzaklaştırmak için gereken her şeyle doldurulmuş. Diyor ki Allah, İnsanlara bu kitapta açık açık anlattıktan sonra gizleyenler var ya, ulaike yel'anuhumullah. Allah onları lanetleyecek. İblis ne yaptı? Allah'ın emrini gizledi değil mi? Allah Adem'e secde et dedi. Etmedi. Niye etmedin dediği zaman secde etmem demedi. Ben daha hayırlıyım dedi. Ben ateşten yarattım onu çamurdan. Sanki hanginiz daha iyisiniz sormuş gibi. Başka tarafa. Laf cambazlığı yaptı. İşte bunlar da Allah iblise lanetlenme cezası verdi. Burada da herhangi bir ayeti gizleyen kim olursa olsun, ister bir hoca, ister kendini mümin sayan kişi, Allah onu lanetler. Ve yel'anuhumul la'inun, lanetleyecek kişiler de lanetlerler. Niye? Az önce söyledim ya, ya dinleyen diyor ki ya bu hoca diyorsa mutlaka böyledir. Zavallı bilmeden yanlış yola giriyor. Onun da lanet onun üzerindedir. Ama illellezine tabu, kim ki tevbe eder. Mesela geçen de bu hocalardan birisi tevbe edip faizle ilgili görüşünü düzeltmiş ve bunu yazıyla ilan etmişti. Gerçekten son derece mutlu oldum. İllellezine tabu, tevbe eden, dönüş yapan ve aslahu kendini düzelten ve beyyenu ve açıklayan. Bunu millete açıklamaları lazım. Öyle kendi kafalarına göre olmaz. Ulaike etubu aleyhim fe ulaike etubu aleyhim, ben onların tevbelerini kabul ederim. Ve ene tevvabur rahim, ben tevbeleri kabul eden ve merhametli olanım diyor. İnnellezîne kafaru ve mâtu kuffar. Ama Allah'ın ayetini örtmüş. O şekilde de ölmüş. Bakın tekrar iblis örnek veriyorum. İblis Allah'ın varlığını inkar ediyor mu? Etmiyor. Birliğini inkar ediyor mu? Ahireti inkar ediyor mu? Melekleri inkar ediyor mu? Şimdi burada bir kere doktora öğrencilerime şu salonda ders veriyorum. İblis'i anlattım onlara. Dedim bu iblis niye kafir? Bana bir söyler misin? Size anlatılan iman esaslarından hangisine inanmıyor? Allah'ın varlığına, birliğine inanmıyor mu? İnanıyor. Ahiret gününe inanıyor mu? İnanıyor. Meleklere inanıyor mu? İnanıyor. Kitap deyince Allah'ın sözü diyelim. Ya Rabbi sen bana bir şey söylemedin de demiyor. Resul henüz daha gönderilmiş değil. Peki niye bu kafirdir dedim. Çocuklar şaşırdı kaldılar. Bakın doktora öğrencisi bunlar. Müftü olacak konumda insanlar. Dedim peki gidin bir hafta araştırın gelin. Bir hafta araştırıp geldiler gene cevap yok. Çünkü bulacakları bir tek kitap yok. Maalesef bütün üstü kapatılmış. Sonra onlara anlattım bakın böyle ayetlerle, ha şaşırdı kaldılar. Yani öyle bir din algısı var ki ya Allah-u Teala bu müminlere yardım eder mi? Efendim, innellezîne keferû ve mâtû ve hum küffâr. Peki Allah'ın herhangi bir ayetinin üstünü örtmüş ve o şekilde örtmüş, ölmüş olanlar var ya, millet isterse çok büyük alim olarak görsün. Ulaike aleyhim lanetullahi vel melâiketi ven nâsi ecmain. Allah'ın laneti, meleklerin laneti, tüm insanlığın laneti onların üzerinedir. Demin derste şey yaptı, bugün mesela Allah-u Teala Talak diye bir sure indirmiştir. Mezheplerin hiçbirisinin o sureden haberi yoktur. Allah-u Teala, yani erkeğin karısını boşamasıyla ilgili, Allah-u Teala şeyle ilgili, talakla erkeğin karısını boşamasıyla ilgili Bakara suresinde çok sayıda ayet indirmiştir. Hiçbir mezhebin onlardan haberi yoktur. Resulullah'ın uygulamaları vardır, hiçbir mezhebin haberi yoktur. Ne ayet, ne hadis, ne şu, ne bu. Bir de utanmadan bizi hadis düşmanlığıyla suçlarlar. Kendi kafalarına göre yeni bir kadınların boşama hakkını hiçbir mezhep kabul etmez. Kur'an-ı Kerim'de olmasına, Resulullah'ın uygulamasına, sahabe ve tabiinin uygulamış olmasına rağmen. Şimdi de zaten tamam, erkek de gidiyor. Of, ne güzel. Kim memnun ediyorlar? Şimdi ben Müslümanım demek kolay. İblis de kendini doğru yolun ortasında düşünüyor. Ayetlerde bu var. Ben Allah'tan korkarım diyor. Kendi bizim verdiğimiz karar önemli değil. Allah'ın kararı önemli. Bir de bugünlerde biliyorsunuz günümüzün konularından bir tanesi, marketlerde fiyatlar artıyor. Ya kardeşim, faizin olduğu bir ülkede nasıl fiyat artmaz? Faizin olduğu bir ülke nasıl batmaz? Allah-u Teala Bakara 276. ayette diyor ki, يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى. Allah faizli işlemleri daraltır. Faiz daralmaya sebep olur. Öbür bir sadakat, sadakaları da, yani zekat devreye girdiği zaman da onu da artırır. İrba, aynı riba kökünden, riba artsın diye verilen şeydir. Hayır, artmayı istiyorsanız onun yolu faiz değildir. Onun yolu zekattır. Zekat da nedir? Zekat şudur. Bakın, faiz işletmeleri kapatır. Bakın çevrenize bakın, çevrede bakkal kalmadı. Küçük işletme kalmadı. Köylerde insanlar kalmadı. İmalat yok. İmalatın olmadığı bir ülkede sen ne bekliyorsun? Aç kalmadığına dua et. Size arada sırada anlatıyorum. İşte 2008 krizinde Almanlar beni çağırmışlardı. İşte bu krizden nasıl çıkarız diye. Ben de onlara dedim ki ya siz mal ve hizmet üreten bir ülkesiniz. Mal ve hizmet üreten bir ülkede kriz olur mu? Sizde ekonomik krizi yok, sizde bilgi krizi var. Hanginiz sabahleyin tabağına para doğrayarak yediniz? Mal ve hizmet üretimini artırın. Parayla ekonomik kriz olmaz. Bakın, araştırın Avrupa'yı, bakın Almanların durumuna. Diğerleriyle ne kadar büyük fark attıklarını göreceksiniz. Şimdi, bugün Türkiye'de hiç kimse imalatla meşgul değil. Herkes devletten maaş almaya, işte işçi, yani ya işçi ya işverenlik de artık kalktı. Herkes işçi. Devlet de dahil. Bugün herkes işçi. Devlet kimin işçisi? Devlet de birkaç tane para babasının işçisi. Çünkü piyasada toplam 12 milyar bankaların parası var. Alacakları 2,5 trilyon. Bu 2,5 trilyona %25 de faiz alacaklar. Sene sonunda ne olacak? Yani en az ihtimalle %25, %30, %40'a kadar çıkıyor. Bunun dörtte biri ne yapar 2,5 trilyonun? 250, 500. Yani 550'ye yakın, 550 milyara yakın. Ya Türkiye'nin bütün parası 200 milyar değil yani 160 130 milyar civarında mı neyse. Bu ne kardeşim? Böyle bir ülkede sen ne bekliyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Medine'nin ekonomisine hakim olanlar Yahudilerdi. Kendisi göçmendi. Oturacak bir evi bile yoktu. Ama Allah'a şükür Müslümanlar bir mescit yaptılar da mescidin içinde odalarda oturdu. Ama kısa sürede Allah'ın emrine uyduğu için kısa sürede Yahudileri piyasadan da kovdu, şehirden de kovdu. Evet orada çok sayıda Yahudi kabilesi vardı. Biz üç tanesini sadece biliyoruz. Mesela Medine Sözleşmesi'nde adı geçen Beni Avf, Beni Neccar, Beni Haris, Beni Saide, Beni Cüşem, Beni Evs, Beni Salebe, Beni Şetibe Yahudileri. Kaç tane kabile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kabile. 3 tanesini biliyoruz Yahudilerden. 8 tanesi Müslüman görüntüsü altında kendi izlerini de kaybettirerek bu dinin bu hale gelmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. O gün başladıkları faaliyetlerle. Çok dikkatli olmak zorundayız. Ama Resulullah ne yaptı? Allah'ın emirlerini uyguladı. Onlara rağmen, bütün faaliyetlerine rağmen kısa sürede Medine'de ekonomiyi düzeltti. Bakın burada bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Bugün marketlerde fiyatlar artıyor deniyor. Yahu devletin ekonomiye müdahalesi kadar tehlikeli bir şey yoktur. Yetkililere tekrar ediyorum. Devlet asla ekonomiye müdahale edemez. Ekonomi çok serbest bir şekilde oluşması gereken bir şeydir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Medine'de fiyatlar yükselmiş. Diyorlar ki ya Resulallah nar koy. Yani fiyatları sınırla. Bugün açıklamalar %10 indirim olacak. Ya ne demek? Sen ne karışıyorsun? Piyasa serbest oluşur. Bugün bir adam işçi çalıştırdığı için cezalandırılıyor. Efendim şu kadar vergi veriyor. Daha ben para kazanmadım. Bir adamı çalıştırdığım için bana mükafat vermen lazım ya. Niye? Çünkü biz kendimiz değiliz. Bakın 19. asırdan itibaren biz olmaktan çıktık. 18. asrın sonlarında başladı. Biz olmaktan çıktık. Artık biz olmak zorundayız. Çalışma hayatını yeniden düzenlemek zorundayız. Emeklilik ne? Ben emekli olmam. Mesela ben şimdi emekliyim üniversiteden. Ne demek emeklilik ya? 4 kişinin omuzuna çıktığın gün emekli olursun. Maaşını da ahirette alırsın. Ne demek emeklilik? Ben hastaysam istersen 15 yaşında olayım. Sağlıklıysam istersen 90 yaşında olayım. Ben leysel insan illa masaa diyor Allah-u Teala. Kişinin çalıştığından başkası kendisinin değildir. Herkes çalışacak. Herkes üretecek. Ne oluyor köyler boşaltıldı? Efendim niye domates şu fiyat falan? Tabii sen böyle yaparsan ne olur? Dışarıdan birisi Türkiye'ye mal getirmek istese dünya kadar vergi alıyorsun. Resulullah öyle mi yapıyordu? Ben bir işletme açar açmaz zaten vereceğim vergilerle açtığıma da bin pişman oluyorum. Bu ne ya? Ya şu vakit bir kuruş para kazanıyor mu? Aylık bizden alınan vergiyi söylesem asla inanmazsınız. Asla inanmazsınız. Ne demek ya? Ya işi gücü hizmet, siz buraya geldiğinizde sizden girerken para isteyen oldu mu? Ya ne oluyor yani? Esas destek verilmesi gereken Kur'an-ı Kerim'e göre ilimle meşgul olanlardır. Ama engellemek için elden gelen her şey yapılıyor. Niye bu batı kafası budur? Biz artık Müslüman olmak zorundayız. İşte Resulullah'a geliyorlar. Diyorlar ki Medine'de fiyatlar yükselmiş. İşte ya Resulallah nar koy yani fiyatları sınırla. Resulullah diyor ki fiyatları belirleyen, daraltan, genişleten ve rızık veren Allah'tır. Benim asıl istediğim sizden birinizin kanı ve malı konusunda bir haksızlıktan dolayı benden bir talebi olmadan Rabbime kavuşmaktır. Yani bunun anlamı şudur. Piyasa kendi şartlarıyla oluşur. Sen şimdi fiyatları, diyelim ki Medine'de buğday yok diyelim. Yani ihtiyaç kadar buğday olsa zaten herkes ona göre fiyat talep eder. Buğday yok. E sen şimdi buğday fiyatlarını düşürüyorsun. Dışarıdan buğday getirirler mi Medine'ye? Başka bir yere götürürler. Orada fiyatlar şu kadarmış, gitmez. Peki fiyatlar arttı. Diyelim ki dışarıda fiyat 5 dirhemdi. Medine'de duydular ki 10 dirheme çıkmış fiyatlar. Vay! Herkes malını Medine'ye yığmak istemez mi? Medine'ye mal yığıldığı zaman fiyatlar ne olur? Kendiliğinden 2 dirheme kadar, hatta 1 dirheme kadar düşer. Onun için fiyatlar serbest piyasada oluşur, serbest bir şekilde düşer. Lütfen Allah rızası için şu kalbinde iman olan insanlara sesleniyorum. Lütfen kendimize gelelim. Bugün batının da kurtulmaya ihtiyacı var. Onlar da Allah'ın kulu. En büyük kurtulmaya ihtiyacı olan Amerika dışarıdan öyle şeyine bakmayın. Şey gösterilmelerine bakmayın. En büyük borçlu, dünyanın en büyük borçlu ülkesi Amerika'dır. Kime borçlu? 2 tane para babasına. Bugün bütün dünyaya Allah'ın dinini anlatma mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala bu dinin tüm dünyaya hakim olacağını Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayette bildiriyor. İşte bu fırsatı iyi kullanalım, bu sosyal medyayı, şunu bunu. Hem kendimiz örnek bir ülke olalım bütün dünyaya. Bir, çalışma hayatını sıfırdan yeniden düzenleyelim. Osmanlı'nın çalışma hayatı gerçekten çok güzeldi. Devlet anlayışını, batılı anlayıştan, batıda devlet tanrıdır. Bu demokrasi falan filan kelimelerle milleti kandırdıklarına bakmayın. Tanrıdır. Onu 19. asırdan itibaren bize de sokuşturdular. Ha, ondan önce bizimki iyi miydi? Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırırsanız hiç iyi değildi. Ama batıyla karşılaştıramayacağınız kadar iyiydi. Bunları mutlaka yeniden gözden geçirmek zorundayız. Efendim vergi sistemi ne oluyor ya? Ya ben yaktığım lambada şeyde elektrikten vergi ödüyorum. Bindiğim arabadan vergi ödüyorum. Bir yerden bir yere bilet alıp gitsem dünya kadar vergi ödüyorum. Şu içtiğim sunun yarıdan fazlası vergi. Niye? Devletin kasasına mı gidiyor? Yok. Vatandaş zannediyor ki devlet değil kardeşim. O vergilerin çok büyük bir bölümü para babalarına faiz olarak gidiyor. Ve bunu düzeltmek o kadar kolaydır ki, bak burada açıkça söylüyorum, batılı ortadan kaldırmak kadar kolay bir şey yoktur. Bunlar batıldır. Yapılması gereken tek şey hakkı ortaya koymaktır. Hakkı ortaya koyduğunuz zaman batıl zaten biter gider. Resulullah Medine'de onu yaptı. Hakkı ortaya koydu, batıl yok oldu gitti. Kısa sürede Allah da onu, bakın o gün bugün Mekke'de de Medine'de de o çevrede de hakim olan İslam'dır. Ha, Müslümanlar imtihanını kaybeder, kazanır, o ayrı bir konu. Şimdi yine bugünün ekonomik şartları ile ilgili bir ayet-i kerime daha okuyayım. Dersimizin sonuna geldik zaten. Nisa suresinin 31. ayeti. Burada Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu, müminler, la te'kulu envalekum beynekum bil batıl, mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Batıl ne demek? Allah'ın kabul etmediği yollar, yanlış yollar. Peki nedir yanlış olmayan? İlla en tekune ticareten an teradim minkum. Sadece karşılıklı rızayla ticaret şeklinde olursa o şekilde yiyebilirsiniz. Karşılıklı rızanın oluşması için devlet bana müdahale ederse ben rızamla bir malı satmış olur muyum? He? Olmam. Alıcıya müdahale ederse olur mu? Devletin fiyatlara müdahale etme yetkisi yoktur. Devletin yapacağı şey, devlet güneş gibi olmalıdır. Her tarafı aydınlatır, ışığını verir, güvenliği sağlar. Ondan sonra insanları hür bırakır. Herkes çalışsın, kazansın. Öyle kimseyi de şey yapmaz. Bir adam bir yere bağlanıyor. Ya şurada önüne çok önemli bir iş çıkıyor. Emekliğime şu kadar kaldı ama falan. Ne demek emeklilik ya? Ne demek emeklilik? Batılıların insanları köleleştirmesi için uyguladıkları bir sistemdir bu. Biz Müslümanlar olarak buna nasıl, bu oyuna nasıl geliriz? Sanki bir şey yapılmış gibi. Evet. Ya eyyühellezine amenu la te'kulu emvalekum beynekum bil batıl. Müminler, mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. İlla en tekune ticareten an teradim minkum. Karşılıklı rızayla olan ticaret şeklinde olması başka. Yani serbest bir piyasa oluşturacaksınız. Karşılıklı rızayla. Fiyatlar artmış. Serbest bir piyasada fiyatların artması ucuzluğun en güvenilir habercisidir. Çünkü fiyatın arttığını duyan herkes pazara mal getirir. Yeter ki pazarda güvenlik olsun, yolda güvenlik olsun. Adam geldiği zaman malını satabileceğinden, parasını alıp kendi geriye döneceğinden emin olsun. Çok rahat olur. Ondan sonra da bu defa geçen çok mu kar ettiler? Bu defa gelecek sene daha fazla üretirler. Gene ucuzluk olur. Mal olmadığı zaman para mı yiyeceksin? O zaman ister istemez kara borsa olur. Mesela bir zamanlar şey vardı. Rahmetli amcam, babamın amcasının oğlu vardı. Erzurum'da bir bakkal dükkanı vardı. Bir ara bu bitkisel yağlarla ilgili yasak konmuştu. Adam bakkal dükkanında tezgahının altına bir teneke yağ koymuş ki özel müşterilerine versin bir teneke. Onu orada yakaladılar, adamı 3 aydan fazla hapse attılar. Hala oğulları diyor ki o hapsin bizim aile üzerindeki etkisi hala devam ediyor. Ya bugün siz tutuyorsunuz Allah aşkına ya. Memleket baştan başa hapishanelerle doldu ya. Ya bizim 19. asra kadar hapishanemiz yoktu. Ne oldu? O zaman kadar güvenlik vardı. Huzur vardı. Ya biz niye biz olmuyoruz? Batılılar bizden öğrenmesi gerekirken biz niye onlardan, onların nesi var ki onlardan öğrenelim ya? Bizi, onlar bizden öğrenmeleri lazım. Bakın bir gün şeyde Şeriye Sicilleri Arşivi dediğim şey Mahkeme Arşivi Osmanlı ki ben orada doktoramı da orada yaptım. Çok sayıda yerli yabancı araştırmacıyla şey yaptım. Gidin işte mesela Amerika'dan birisi gelmişti. Beni ziyaret etti. Aa çok gençmişsin. Ne oldu? Ya Amerika'da nereye gittiysem herkes seni sordu üniversitelerde. Ben de çok yaşlı bir adam zannettim. O zaman sürekli gelen araştırmacılarla meşgul oluyorduk. Bir gün Dr. Ross Murphy vardır. Amerikalıların en meşhur tarihçilerindendir. Bir gün şey yapıyor. Odamı aldım. O zaman kalorifer falan yok tabii. Bir soba var. O da benim odada yanıyor. Baktım ki şey yapıyor. Bir defteri araştırıyor böyle yapıyor. Ne oldu dedim, hayırdır? Yahu dedi, bu ne biçim bir şey ya? Osmanlı dedi, basitte mükemmelliği yakalamış. Ne yani dedim. Yahu dedi, şu Perşembe pazarında bir hanın tamiri olayı var. Hanın yöneticisi çağırıyor iki tane şeyi, ustayı, iki üç tane. Hadi şurayı yapın, kaç lira istersiniz? Tamam, anlaşıyorlar. Bu ne? Burada müthiş bir şey olur. Soygun olur yani. Hanın parası arada çarçur edilir. Ama mümkün değil. O Perşembe pazarının en önde gelen esnafından 11 kişiyi de bunları kontrolle görevlendirmişler. Bu adamların şimdi ne malzemeden çalmaları mümkündür, ne işi geciktirmeleri mümkündür, ne de yanlış yapmaları. Ya bu kadar basit de bu mükemmellik ne? Dedim ya niye hep Amerikalılar geliyorsunuz? Bak dedi ben sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Yazılı tarihin bildiği en büyük devlet Osmanlı Devleti'dir. Biz bu devletin büyüklüğünün sırlarını araştırıyoruz. Neler buldun dedim. Vallahi dedi 11 senedir araştırıyorum. Bu devletin dedi olmazsa olmaz uygulaması şaşmaz adaletidir. Sen Müslüman mısın, kafir misin, yerli misin, yabancı mısın? Kimsin hiç ilgilendirmez onu. O adildir. İnsanlara adil davranır. İşte bak böyle şey yaptığınız zaman her taraftan insanlar güvenir gelir. Dedi ki bir keresinde dedi Şam'da bir arşivde çalışıyorum. Bir belge buldum ah. Oh dedi oh bir sevindim. Şimdi dosyama koyacağım. Bir toplantıda bak işte Osmanlıların yaptıkları haksızlık diye göstereceğim. Ulan bir de araştırırım ki onu da bizimkiler yapmış diyor. Eyvah. Osmanlılar yaptı diye çok seviniyordum. Bir de baktım bizimkiler yapmış. Şimdi gidin Amerika'ya birçok yerde Osmanlı'nın etkisini çok net bir şekilde görürsünüz. Ya bu ne oluyor kardeşim? Bize ne oluyor? Bize ne oluyor? Niye biz olmak istemiyoruz? Evet. Şimdi bakın tekrar ayeti okuyorum. Allahü Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminu la te'kulu envalekum beynekum bil batıl." Müminler mallarınızı batıl yollara yemeyin aranızda. İlla en tekune ticareten an teradim minkum, karşılıklı rızayla olan ticaret hariç. Ve la taktulu enfusekum, kendi kendinizi öldürmeyin. İşte Resulullah'ın söylediği gibi piyasaya müdahale piyasayı öldürmektir. Artık şimdi piyasaya kimse mal getirmez. Para mı yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Aç mı kalacaksın? İnna Allaha kana bikum rahima, Allahu Teala size karşı merhametlidir. Ve men yef'al zalike udvanen ve zulmen, kim bunu sınırları aşarak ve yanlış dalarak yaparsa fesevfe nuslihi nara, yakında onu bir ateşin içine sokarız. İşte bugün Türkiye ateşin içinde yanıyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın emirleri, yani gerçekten bir faizsiz şeyin 12 Eylül'ün kurduğu faizsiz finans kurumları bugün faizin dibine kadar gömüldüler. Ama bakın daha önce batan bir faizsiz finans kurumu vardır. İsmini vermeyeceğim, batmış gitmiş. Onların genel merkezlerine gitmiştim. O zaman bizi herkes dinlerdi yani eskiden. Ben hakikaten bu dönem kadar dinlenmediğim, dikkate alınmadığım bir dönemi hiç hatırlamıyorum. Çocukluğum dahil. Çünkü istedikleri fetvayı benden alamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Şimdi gittim oraya. Dedim ki bakın yanlış yapıyorsunuz. Bu gidişle batarsınız. Yine hepinizin adını tanıyacağı çok meşhur adamlar oradaydı. Bıyık altından güldüler. Birisi esas sahipleri. Çünkü iyi gidiyorlarmış ya. Kısa süre sonra batıp gittiler. Şimdi de bu finans kurumlarına aynı şeyi söylüyorum. Bunlar kesinlikle batıp gideceklerdir. Cenab-ı Hakk'a karşı bu savaşı yapıp da kazanmak mümkün değildir. Onun için derhal tevbekar olsunlar, derhal Allah'ın yoluna gelsinler. Evet. İşte bir ateşin içine sokarız diyor. Şu anda Türkiye ateşin içinde yanıyor. Ateşi söndü, ateşin içinden çıkardın mı bitti. Rahatlarsın. Ateş de bu defa seni yakma yerine ısıtmaya başlar. Sana yemek pişirmeye başlar. İşe yarar. Hakikaten bugün o kadar büyük imkanlar var ki elde. Ama batılıların yetiştirdiği ekonomistlerin onu görmesi imkan ve ihtimali yok. Çünkü onlara göre faizsiz ekonomi olmaz. Ve men yefal zelke udvanen ve zulmen fesefe nusinaren ve kâne zelke alellâhi yesîra. Cenab-ı Hakk'a kolaydır bu. Onları yakında bir ateşin içerisine atarız diyor. Yani bu sadece ahirette değil, dünyada da böyle. İn tectenibu kebâire mâ tünhevne anhu. Yasaklandığınız günahların büyüklerinizden kaçınırsanız, işte en büyük günahlardan birisi faizdir. Ve maalesef bakın, Abbasiler dönemi İslam'ın bitirildiği bir dönemdir. Şimdi de o bu hep bunu yapan iblisin takipçisi olanlar, iblisin Yılmaz takipçilerinden bir grubu da Yahudilerin bir bölümüdür. Efendim, bunların taraftarları çok elbette. Bugün iblis bir medya hesabı açsa, dünyada herkesin hesaplarının toplamından daha fazla takipçisi olmaz mı? Ha? Ne oluyor? Bizim için önemli olan doğruların peşinde olmaktır. İnsanların alkışının değil. Evet. Allah'ın yasakladığı günahlardan kaçarsanız, büyüklerinden kaçarsanız, nükeffir ankum seyyiatikum, o sizin küçük günahlarınızın üstünü biz örteriz diyor Allah. Yani dört dörtlük olmanız gerekmez. Faizi bırakın. Allah'ın en büyük yasağıdır. Zinadan kesinlikle uzak kalın. Efendim, şeyi piyangodur, işte çeşitli devlet eliyle oynanan kumar. İşte dün efendim devlet eliyle kumar oynandığı zaman meşru, özel oynadıkları zaman gayrimeşru. Ne oluyor? Devlet ilah mı? Ondan sonra işte işlenen bir sürü yanlış şeyler var. Ailede oynanan oyunlar, şunlar bunlar. Allah-u Teala'nın yasakladığı büyük günahlardan kaçındığımız zaman ne olur? Ne diyor Allah? Sizin o küçük günahlarınızı örteriz. Dört dörtlük olacak değilsiniz yani. Tabii ki hata yaparsınız, kusur yaparsınız. Ve nudhilkum mudhalen kelima. İkramlı bir yere sokarız. Yani çok iyi bir konuma getiririz sizi diyor. Bu dünyadan, ateşten de kurtulursunuz, rahat edersiniz ve bütün dünyaya örnek olursunuz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakın. Ya Mekke'den yaşayamamış Medine'ye hicret etmiş, kaçmış bugünkü ifadelerle. Canını zor kurtarmış. Çünkü öldürmek için uğraşmışlar. Ama 1,5 sene sonra Medine'den gelen orduyu yenmedi mi? Ondan bir müddet sonra gelen Uhud ordusu ne oldu? Perişan olarak geri gitti. Bütün çevrenin şeyleri toplandı, güçleri toplandı. Hendek'te Müslümanları bitirmek istediler. Bitirebildiler mi? Ama arkasında ne oldu? Resulullah bölgenin hakimi oldu. Kısa sürede. Çok kısa sürede. Arkasından müminler dünyanın hakimi oldular. Bugün bütün dünyaya hakimiyet bizi bekliyor. Ama bunun tek şartı var, Allah'ın kitabına uymaktır. Evet, hatalarımızdan her an tevbe etme imkanımız var ölene kadar. Öldükten sonra artık geri dönüş yok. Ben gerçekten geceleri uyuyamıyorum. Şöyle bir öldükten sonraki durum aklıma geliyor, uykum kaçıyor ve kalkıp dolaşıyorum. Kendi kendime düşünüyorum Cenab-ı Hakk'ın o Kur'an-ı Kerim'de anlattığı ahiret sahnelerini. Ya en beğenmediğim bir adamla ne yapıyorsun diye sorduğun zaman hep git diyor. En alttaki de seni reddediyor, üstteki de reddediyor, çevrendekiler de adam yerine konmuyorsun. Ben şimdi kendi kendime düşünüyorum. Şimdi şurada kızıma bir şey söylesem, yok baba git niye? Sen bana şunu yaptın. Bak haklı ya. Çünkü ahirette haklı ya. Eşime desem ya bu vallahi ben bu dünyada yapsalar benim için cehennem olur. Hadi bu dünyada gelin anlaşalım, şey yapalım diyebilirim ama ahirette bunu deme şansım yok ki. Geriye dönme şansı yok. Hakikaten onu düşündüğüm zaman böyle uykum kaçıyor ve dolaşıyorum. Evde böyle dolaşıyorum. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Kendimi o sahnede olanların yerine koyuyorum. Aman ya Rabbim. Ne kadar korkunç bir şey. Tekrar geri gelmek de yok. Onun için çok dikkatli olalım. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın. Allah-u Teala ne demişse onu yapalım. Allah neyi yasaklanmışsa ondan kaçalım. Kendi kafamıza göre Cenab-ı Hakk'a dini öğretmeyelim. Bugün Allah'a o kadar çok din öğretenler çıkmaya başladı ki ortaya. Bakıyorsunuz ki birçok hocalar çıkıyor, Allah'a din öğretiyor. Bu dini tarihe gömmeye çalışıyorlar. Bu olacak. Ondan kurtuluş yok. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz doğru yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun.